Ayrım 11. Dostumun Kitabı. Anatole France. Sayfa 122. 4. Guignol. Dün Suzanne'ı Guignol'e, bir kukla kişisi olan Guignol'ün oynatıldığı tiyatro, götürdüm. İkimiz de çok eğlendik orada. Kafamıza göre bir tiyatro. Dram yazarı olsaydım kuklaları konu olarak alırdım. Başarmak için yeteneğim el verir miydi bilmiyorum. Hiç değilse beni çok korkutmazdı bu iş. Komedi Fransuez'in büyük oyuncularının bilgin ağızlarına yakışır tümceler bulmaya gelince işte buna hiç cesaret edemezdim. Sonra büyük kişilerin anladığı anlamda tiyatro benim için haddinden fazla karmaşık bir şey. İyi kurgulanmış entrikalardan hiçbir şey anlamam ben. Benim bütün ustalığım tutkuları anlatmaktan ibaret olur, onların da en basitlerini seçerdim. Bunlar jimnez, budvil ya da fronse tiyatroları için hiçbir değer ifade etmezdi, ancak Guignol için üstün bir şey olurdu. Ah, tutkuların basit ve güçlü olduğu yerdir orası. Olağan aracı değnektir onların. Bu değneklerde gerçekten büyük bir güldürme gücü vardır. Piyes bu öğeden hayranlık verici bir güç alır, bitişteki büyük Şahesimo'ya doğru hızla akar. Guignol tipinin yaratıldığı yer olan Io'da, repertuarda yer alan bütün piyeslerin sonundaki, herkesin karıştığı o patırtıya bu ad verilir. Bu büyük Şahesimo 10 Ağustos'tur, 9 Dermido'dur, Waterloo'dur. Dün Suzanne'ı Guignol'e götürdüğümü söylemiştim size. Oynanan piyesin elbette ki bazı yerleri aksıyordu. Örneğin ben onda anlaşılmaz noktalar buldum. Böyle olmasına karşın derin düşünceli kimselerin hoşuna gidebilir. Çünkü insanı düşünmeye zorluyor. Anladığım kadarıyla felsefi bir piyesti. Tipler gerçeğe uygun, canlı ve güçlüydü. Onu size anladığım gibi aktarayım. Perde açılınca Guignol çıktı ortaya. Tanıdım onu, ta kendisiydi. Ablak, sakin yüzünde eski değnek darbelerinin izi vardı. Bu darbeler, bakışının ve gülüşünün sevimli saflığını bozmaksızın burnunu yamyazsa itmişti. 1815'te Buhüttü Caddesi'nde İyolluların görünce gülmeden edemediği ne o uzun şayak paltoyu sırtına ne de pamuk külahı başına geçirmişti. Ama o zamanlar o Hoyn kıyısında Guignol ile Napolyon'u birlikte gören ve henüz ölmemiş olan o küçüklerden biri dün Champs-Élysées'de bizimle birlikte olsaydı, sevgili kuklasının o ünlü teke sakalını, Guignol'ün ensesinde çok gülünç bir şekilde sallanan o küçük kuyruğu tanırdı. Guignol'ü bir çeşit uşak kılığına sokan kostümün geri kalan parçaları, yeşil takım elbise ve çift köşeli siyah şapka, Paris'in eski geleneğine uygundu. Guignol iri gözleriyle bize baktı. Ben ondaki arsız saflık havasına ve kötülüğe, bozulmaz bir masumluk veren o ruh sadeliğine bayıldım. Ruh ve anlatış bakımından, İyolu Mugen'in içinden geldiği gibi oynattığı Guignol'ün tam kendisiydi bu. Mugen'in kendisini uyutucu ve inanılmaz şeyler oynatmakla suçlayan ev sahibine, Bay Kenizu'ya, "Çok haklısınız, gidip uyuyun öyleyse," dediğini işitir gibi oluyordum. Bizim Guignol'ümüz henüz bir şey söylememişti. Küçük kuyruğu ensesinde titriyordu. Herkes gülmeye başlamıştı bile. Oğlu Giangele yanına geldi, doğal bir sevimlilik içinde karnına başıyla bir tos vurdu. Halk buna hiç kızmadı, tersine kahkahayı bastı. Böyle bir başlangıç sanatın en üst derecesidir. Siz bu cüretin neden başarılı olduğunu bilmiyorsanız ben söyleyeyim. Guignol uşaktır, sırtında da uşak giysisi vardır. Oğlu Giangele ise iş gömleği giymiştir. Kimseye hizmet etmez ve hiçbir şeye yaramaz. Bu üstünlüğü ona babasını hırpalama olanağını verir, bu davranışı edebe aykırı görülmez. Bayan Suzanne bunu pekala anladı ve Giangele'ye ilgisi azalmadı. Giangele gerçekten candan bir tip, ince yapılı, çelimsiz ama aklı şeytanlıklarla dolu. Jandarmayı pataklayan odur. 6 yaşında Bayan Suzanne'ın güvenlik görevlileri hakkında bir düşüncesi oluşmuştur. Onlara kızıyor ve Pondo değneği yiyince gülüyor. Kuşkusuz bunda haksız. Ama itiraf ederim ki böyle yapmaması da hoşuma gitmezdi. Her yaşta biraz dik başlı olunmasını severim. Size bunları söyleyen kişi kendi halinde iktidara saygılı, yasalara uyan bir yurttaştır. Bununla birlikte onun önünde bir jandarmaya, bir kaymakama ya da bir kır bekçisine bir oyun oynansa buna ilk güleceklerden biri olur o. Ama durun, biz Guignol ile Giangele arasındaki bir çekişmede kalmıştık. Bayan Suzanne Giangele'ye hak veriyor. Bense Guignol'ü haklı buluyorum. Siz de dinleyin, yargınızı verin. Ginyol ile Giangele gizemli bir köye ulaşmak için uzun zaman yürüdüler. Yalnızca onların bildiği bir köydü bu. Eğer açgözlü ve cüretli insanların haberi olsaydı sürüler halinde koşarlardı oraya. Ama bu köy çok iyi gizlenildi onlardan. O kadar ki uyuyan güzelin şatosu bile 100 yıl boyunca bu derece gizli kalmamıştır. Bir büyü var bunda. Çünkü düşünülmesi bile insanı korkudan titreten birçok tehlikeyi başarıyla atlatacak olan kişiye bir hazine saklayan bir büyücü oturmaktadır orada. Bizim iki yolcu gizemli bölgeye apayrı ruh hali içinde giriyor. Ginyol yorgun yatıyor. Oğlu bu gevşekliğinden dolayı sitem ederek, aramaya geldiğimiz hazineyi diyor, böyle mi ele geçireceğiz? Ginyol yanıt veriyor, uykunun yerini tutacak bir hazine var mı? Bu yanıt benim hoşuma gidiyor. Her şeyin boş olduğunu bilen ve yaşamın suçlu, kısır hayhuyundan sonra dinlenmeye biricik nimet olarak can atan bir bilge görüyorum Ginyol'de. Ama Bayan Suzan ona, zamansız uyumak isteyen ve aramaya geldiği serveti, belki kurdeleler, pastalar ve çiçeklerden oluşan büyük bir serveti kusuru yüzünden kaybedecek olan ağır bir adam gözüyle bakıyor. Bu göz kamaştırıcı serveti elde etmek için Giangele'nin gösterdiği çabayı alkışlıyor. Söyledim ya, felaketler çok korkunç. Bir timsaha karşı koymak ve şeytanı öldürmek gerekiyor. Suzan'a, Bayan Suzan, şeytan işte diyorum. Bana yanıt veriyor. O bir zenci. Akılcılık belirtisi bu yanıt beni umutsuzluğa düşürüyor. Ama ne düşüneceğini bilen bir adam olarak şeytanın Giangele ile mücadelesini ilgiyle seyrediyorum. Sonunda şeytanın ölümüyle biten korkunç bir mücadele. Giangele şeytanı öldürdü. Doğrusunu isterseniz onun bu yaptığı iyi bir şey değildir. Seyirciler arasında manevi şeylere Bayan Suzo'dan daha fazla inanan kimselerin bunu onamayıp hatta biraz korkmalarını anlıyorum. Şeytan öldü. Günaha güle güle. Belki şeytanın müttefiki olan güzellik de onunla birlikte gider. Belki bizi sarhoş eden çiçekleri, uğrunda öldüğümüz gözleri bir daha göremeyeceğiz. O zaman halimiz ne olur bu dünyada? Erdemli olma olanağımız bile kalır mı? Pek sanmam. Giangele gölgenin ışığa gerekli olduğu gibi, kötülüğün de iyilik için zorunlu olduğu konusunu pek düşünemedi. Yine düşünemedi ki, erdem bütünüyle çabadadır. Mücadele edilecek şeytan olmazsa, azizler de günahlılar kadar işsiz kalırlar. Ölesiye can sıkıntısı olur. Söylüyorum size, şeytanı öldürmekle Giangele büyük bir düşüncesizlik etti. Hokkabaz çıktı, bizleri selamladı. Perde inince küçük oğlanlar ve küçük kızlar çekilip gittiler. Bense düşüncelerime dalıp kaldım. Beni dalgın gören Bayan Suzo üzgün olduğumu sanıyor. Ona göre genel olarak düşünen insanlar mutsuzdurlar. Hoş bir acıma duygusuyla elimden tutuyor ve neden üzgün olduğumu soruyor. Ben de ona Giangele'nin şeytanı öldürmesine kızdığımı itiraf ediyorum. Bunun üzerine küçük kollarını boynuma dolayıp dudaklarını kulağıma yaklaştırarak ''Sana bir şey söyleyeyim mi?'' diyor. Giangele zenciyi öldürdü ama yalancıktan öldürdü. Bu söz beni rahatlatıyor. Şeytan ölmemiş diyorum kendi kendime ve memnun ayrılıyoruz oradan. Suzan'ın dostları 1. Andri. Doktor Trivier'i tanıdınız. Parlak ablak yüzünü ve güzel mavi bakışını anımsarsınız. Büyük bir cerrahın eli ve ruhu vardı onda. Güç durumlar karşısındaki zihin açıklığına herkes hayran olurdu. Bir gün amfiteyatrda ciddi bir ameliyat sırasında hasta aşırı derecede yetersiz bir duruma düştü. Ne vücut ısısından eser kalmıştı, ne kan dolaşımından adam gidiyordu. Bunun üzerine Trivier göğsü göğsüne gelecek şekilde hastayı yakaladı ve o kesilmiş, kanayan bedeni bir güreşçi gibi kaldırıp salladı. Sonra yeniden skalpelini alıp, onu alışkanlık haline gelmiş takınımlı göz ipekliğiyle kullandı. Dolaşım başlamış, adam kurtulmuştu. Önlüğünü çıkarınca Trivier yeniden halim selim ve saf bir adam olurdu. Kaba gülüşünü herkes severdi. Biraz önce anımsattığım ameliyattan birkaç ay sonra neşterini silerken bir yerini azıcık kesti. Korumadığı bu yara kendisine irinli bir hastalık bulaştırdı. 2 gün sonra 36 yaşında öldü. Geride taparcasına sevdiği bir kadın ve bir çocuk bırakıyordu. Güneşli günlerde Boulogne ormanının çamları altında dantel örerken küreği, el arabası ve küçük toprak kümeleri arasında yere çömelmiş küçük bir çocuğa, iğnesinin üzerinden bakan, yaz giysileri içinde genç bir kadın görülürdü. Bayan Trivier'di bu. Güneş yüzünün sıcak solgunluğunu okşar, zaman zaman daralan göğsünden ve iri altın gözlerinden büyük bir canlılık ve ruh fışkırırdı. Çocuğuna son derece dikkatle bakar, çocuk da topraktan yaptığı pastaları ona göstermek için babasından miras kızıl başını ve mavi gözlerini ona doğru kaldırırdı. Çocuk toz toparlak ve pembeydi. Sonraları büyüdükçe inceldi, kırmızı benekli yanakları sarardı. Annesi kaygılanıyordu. Bazen ormanda küçük arkadaşlarıyla koşup oyalanırken, örgüyle uğraştığı sandalyesine sürtünerek geçecek olsa onu birden yakalar, hiçbir şey söylemeden çenesini yukarı kaldırıp, bu sararmış yüzü inceler, çocuk yeniden koşusuna başlayınca belli belirsiz başını sallardı. Geceleri en ufak bir gürültüde kalkar, yalınayak, küçük yatağın üstüne eğilir kalırdı. Kocasının eski arkadaşları olan hekimler kaygısını giderdiler. Çocuğun yalnızca bünyesi nazikti ama kır havası şarttı ona. Bayan Trevier bavullarını hazırladı. Kocasının annesiyle babasının çiftçilik yaptıkları bu hoyle hareket etti. Çünkü bilirsiniz ki Trevier köylü çocuğuydu ve 12 yaşına kadar okul dönüşü kara tavukları yuvalarından uğratmıştı. İsli salonun kirişlerine asılı domuz pastırmalarının altında kucaklaştılar. Ocaktaki yanmış odunların önüne çömelmiş, tavanın sapını elinden bırakmayan kaynanası Parisli bayana ve hizmetçisine güvensiz gözlerle bakıyordu. Ama küçüğü çok nonoş ve tıpatıp babasına benzer buldu. Kalın çuha ceketi içinde kuru ve sert görünen büyük baba Trevier'e gelince o torunu Andri'yi gördüğüne çok seviniyordu. Daha akşam yemeği bitmemişti ki Andri dedesine uzun uzun öpücükler veriyor, dedesinin çenesi de onun yüzüne batıyor, batıyordu. Sonra adamcağızın dizlerine dimdik çıkıp yumruğunu yanağına daldırıyor, yanaklarının neden öyle çukur olduğunu soruyordu. Artık dişlerim yok da ondan. Neden dişlerin yok? Kararmışlardı, ben de acaba beyazları çıkar mı diye toprağa ektim. Andri katıla katıla gülüyordu. Dedesinin yanakları annesinin yanaklarından bambaşka bir şeydi. Parisli bayanla küçüğe, bu iyi insanların ancak bir kez yattıkları gerdek yatağının bulunduğu şeref odasıyla içi çamaşır dolu, kilitli meşe dolap ayrılmıştı. Eskiden evin çocuğunun yattığı küçük yatak, torun için tavan arasından çıkarılmıştı. Onu bir köşeye, üzerinde reçel kavanozlarının bulunduğu rafların altına kurmuşlardı. Derli toplu bir kadın olan Bayan Trevier, durumu anlamak için gıcırdayan tahta döşeme üzerinde birkaç kez gitti geldi. Portmanto bulamadığı için düş kırıklığına uğradı. Kirişleri çıkmalı tavanda duvarlar kireçle beyazlatılmıştı. Bayan Trevier bu güzel odayı süsleyen renkli resimleri pek fark etmedi. Bununla birlikte gerdek yatağının üzerinde, kollarında kolluk, ellerinde mumla gotik bir kilisede art arta yürüyen siyah ceketli, beyaz pantolonlu çocukları betimleyen bir gravür gördü. Gravürün altında şu tümceyi okudu. İsimler tarih ve imza elle doldurulmuştu. Altında imzam bulunan ben onaylarım ki Pierre Ageno Trevier 15 Mayıs 1849'da Buhol Mahalle Kilisesi'nde ilk kominyoyu Hristiyanlıkta belli yaştaki çocuk için yapılan ve onun Hristiyanlığa kabulü anlamına gelen ayin yapmıştır. Papaz Gotha. Dul bayan bunu okudu, içini çekti. Aşk gözyaşlarıyla birlikte dünyanın en güzel hazinelerinden biri olan aklı başında ve güçlü kadınların iç çekmelerinden biriydi bu. Sevilenler ölmemeliydi. Andri'yi soyduktan sonra hadi duanı et dedi. Andri mırıldandı. Anne seni seviyorum. Bu bağlılık ifadesi üzerine başını bırakıp ellerini yumarak huzur içinde uykuya daldı. Sabah uyanınca kümesi keşfetti. Tavukları, ineği, tek gözlü yaşlı atı ve domuzu şaşkınlık, hayranlık ve sevinç içinde seyretti. Onu en çok etkileyen domuz oldu. Bu büyülenme günlerce sürdü. Yemek saatinde onu sofraya getirmek sorun olurdu. Üstü başı saman ve gübre içinde, saçları örümcek ağları, potinleri pislikle örtülmüş, elleri kapkara, dizleri sıyrık, yanakları kızarık, güle oynaya mutlu bir halde gelirdi. Annesi ona, yaklaşma bana küçük canavar diye bağırırdı. Bitmez tükenmez kucaklaşmalar izlerdi bunu. Masanın önünde kerevetin kenarına oturup kocaman bir piliç budunu ısırırken, topuzunu parçalayıp yiyen küçük bir Herkül hali olurdu onda. Farkında olmaksızın yemeğini yer, içeceği unutur ve gevezelik ederdi. Anne, yeşil piliç ne demektir? Parisli üstünkörü bir yanıt verirdi. Olsa olsa bir papağandır. Andri böylece dedesinin ördeklerini papağan olarak adlandırmaya itilmiş oldu. Bu da onun anlattıklarını şaşılacak derecede karışık bir hale sokardı. Ama o kolay kolay boyun eğmezdi. Anne, dedem bana ne dedi biliyor musun? Bana dedi ki yumurtaları tavuklar yaparmış. Ben hiç de öyle olmadığını biliyorum. Onları Nili Caddesi'ndeki manavın yaptığını biliyorum. Sonra ısıtsın diye onları tavuklara getiriyorlar. Başka türlü olur mu anne? Tavuklar nasıl yumurta yapar? Onların elleri yok ki. Andri doğayı araştırmaya devam etti. Ormanda annesiyle dolaşırken Robinson Crusoe'nin bütün heyecanlarını tadıyordu. Bir gün Bayan Trivey yol kenarında bir meşenin altına oturmuş örgü örerken Andri bir köstebek buldu. Kocaman bir köstebek. Gerçi ölüydü. Hatta burnunda kan vardı. Annesi, "Andri, bırak o pis şeyleri," diye haykırdı. "Sen şuraya, şu ağaca bak." Çocuk ağaca bakınca dallar arasında sıçrayan bir sincap gördü. Annesi haklıydı. Canlı bir sincap ölü bir köstebekten daha güzeldir. Ama sincap çabucak kaçıp gitmişti ve Andri'nin sincapların kanatları olup olmadığını soracağı anda diri ve içtenlikli yüzünü koyu kestane rengi güzel bir sakalın çevrelediği bir yolcu hasır şapkasını çıkararak Bayan Trevye'nin önünde durdu. "Günaydın hanımefendi, nasılsınız? İnsanlar nasıl da karşılaşıyor? Bu sizin küçük mü? Çok sevimli. Bana Trevye babanın yanında kaldığınızı söylemişlerdi ya. Affedersiniz, onu çok eskiden beri tanırım. Biz buraya çocuğumun temiz havaya gereksinimi olduğu için geldik. Ama siz beyefendi, anımsadığıma göre daha kocamın sağlığında bu taraflarda oturuyordunuz." Genç dulun sesi sönük bir hal aldığı için adam ciddi bir tonla, "Biliyorum hanımefendi," dedi. Çok doğal olarak da büyük bir yasın anısını selamlamak için başını eğdi. Kısa bir sessizlikten sonra, "O zamanlar başkaydı," dedi. "Ne iyi insanlar vardı o devirde. Toprak altındalar şimdi. Benim zavallı kır ressamlarım, zavallı milletim. Öyle de olsa bana Barbizon'da herkesin dediği gibi ressamların dostu olarak kaldım. Hepsini tanırım. İyi çocuklardır." "Fabrikanız ne oldu?" "Fabrikam mı? Kendi kendine çalışıyor." Andri gelip aralarına atıldı. "Anne, anne, büyük bir taşın altında uğur böcekleri var. En az 1 milyon tane, vallahi." Annesi sertçe, "Kes sesini," dedi. "Hadi git oyna." Ressamların dostu tatlı ve sıcak sesiyle devam etti. "Tekrar görüşmek hoş oluyor. Dostlarım bana güzel Bayan Trevye'yi ne alemde diye sorarlar sık sık. Bayan Trevye'nin her zamankinden daha güzel olduğunu söyleyeceğim onlara. Hoşça kalın hanımefendi. Güle güle Bay Lasale." Andri tekrar göründü. "Anne, bütün hayvanlar Tanrı'nın değil mi? Şeytanın olan hayvanlar da var mı? Anne, yanıt vermiyorsun. Neden?" Annesinin eteğini çekti. Bunun üzerine annesi azarladı onu. "Andri, ben birisiyle konuşurken sözümü kesmemen gerekir. Duydun mu?" "Neden?" "Çünkü bu terbiyeli bir davranış değildir." Öpücükler arasında gülümsemelerle sona eren birkaç damla gözyaşı. O gün de güzel geçti. Kırların üzerinde ara sıra güneş ışınlarının süzüldüğü nemli, hüzün verici ve büyüleyici bir gökyüzü. Birkaç gün sonra Bay Lasalle şakır şakır yağmurlu bir günde ayağında yüksek konçlu çizmeleriyle genç dulu ziyarete geldi. "Günaydın hanımefendi." Trevye baba, her zamankinden daha gençsin." "Kalıp hala çok iyi ama bacaklarda iş yok." "Ya siz anne? Burnunuz hep tencerenin üstünde ha? Çorbanın tadına bakıyorsunuz. İyi aşçı öyle yapar." Bu senli benli sözler kırışık yüzünde göz bebekleri pırıldayan yaşlı kadını güldürdü. Bay Lasalle, Andri'yi dizine oturttu, yanaklarını sıktı. Ama çocuk birden kurtulup gitti, dedesinin bacaklarına ata biner gibi oturdu. "Sen atsın, ben de arabacı. De, daha hızlı, daha hızlı." Dul bayanla ziyaretçi aralarında iki laf etmeden ziyaret sona erdi. Fakat göz göze gelişlerinde, sıcak yaz gecelerinde gökle yer arasında çakan şimşekler gibi ışıklar parıldadı. Genç kadın ilgisiz bir tavırla sordu. "Baba, siz bu beyi iyi tanır mısınız?" "Onu daha pantolon giymezden önce tanırım. Babasını ise memlekette tanımayan mı vardı? Son derece iyi, açık yürekli ve ciddi insanlar. Mal mülk sahibidirler. Bay Philip, biz ona böyle deriz, fabrikasında en az 60 işçi çalıştırır." Andri duygusunu ifade etme anının geldiğini sanarak, "O bay kötü bir adam," dedi. Annesi hiddetle, ağzını aptalca sözler söylemek için açacaksa susmanın daha iyi olacağı yanıtını verdi. O günden sonra şans işte, Bayan Trevye, Bay Lasalle ile yolun her dönemecinde karşılaştı. Genç dul tedirgin, dalgın, düş görüyordu. Yaprakları hışırdatan rüzgar heyecandan titretiyordu onu. Başladığı örgüsünü unutuyor, çenesine avucunu almak gibi bir alışkanlık ediniyordu. Bir sonbahar akşamı denizde patlayan bir fırtına, Treviyey babanın evinin ve bütün o yörenin üzerinden uluyarak geçerken, genç kadın ateşi yakan hizmetçiyi aceleyle savıp, Andri'yi de yatırmaya baktı. Yün çoraplarını çıkarıp buz gibi küçücük ayakları avuçlarına alırken, Andri rüzgarın boğuk ulumalarını ve yağmurun camlara vuruşunu dinleyerek kollarını eğilmiş annesinin boynuna doladı. "Anne, korkuyorum." Annesi onu öperek, "Sakin ol," dedi, "uyu yavrum." Sonra gidip ateşin yanına oturdu ve bir mektup okudu. Okudukça yanakları renkleniyor, göğsünden yukarı sıcak bir soluk yükseliyordu. Okuması bitince kolları hareketsiz, bir düşe dalmış olarak koltuğunda yayıldı kaldı. "Beni seviyor," diye düşünüyordu. "O kadar iyi, o kadar açık yürekli, o kadar namuslu ki. İnsan yalnız olunca kış geceleri pek hüzünlü geçiyor. Bana karşı çok nazik davrandı. Kuşkusuz ki çok duygulu biri. Beni isteme biçimi bunun kanıtı." O anda ilk ayın gravürü gözüne ilişti. Altında imzam bulunan "ben onaylarım ki" Pierre Agenio Trivier gözlerini indirdi. Sonra yeniden düşündü. Bir kadın bir çocuğu yalnız başına iyi yetiştiremez. Andri'nin bir babası olmalı. "Anne!" Küçük yataktan gelen bu çağırış onu titretti. "Andri, ne istiyorsun? Bu akşam hiç rahat değilsin." "Anne, bir şey düşünüyordum." "Ne düşünüyorsun? Uyuyacak yerde?" "Babam öldü değil mi?" "Evet yavrucuğum." "Öyleyse bir daha geri gelmeyecek." "Ne yazık ki gelmeyecek sevgilim." "Peki anne, ne de olsa mutlu bir şey bu. Çünkü görüyorsun, seni ikimiz adına da o kadar çok seviyorum ki, eğer dönüp gelseydi onu artık hiç sevmezdim." Bir süre kaygıyla, dikkatli dikkatli baktı çocuğa. Sonra yeniden koltuğa yığıldı, başı elleri arasında hareketsiz kaldı. Çocuk fırtına uğultusunda uyuyalı 2 saati geçmişti. Yatağa yaklaştı, sessizce içini çekerek, "Uyu," dedi, "artık geri gelmeyecek." Fakat 2 ay sonra geri geldi. Bay Lasalle'nin güneş yanığı ablak yüzüyle evin yeni efendisi olarak geri geldi. Küçük Andri de yeniden sararmaya, zayıflamaya ve halsiz düşmeye başladı. Şimdi iyileşti. Bakıcısını bir zamanlar annesini sevdiği kadar seviyor. Bu kadının bir aşığı olduğunu bilmiyor. 11. ayrımın sonu, sayfa 133.